Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 48. Ayrım. 7. Bölüm. 14 Kasım. Kıyamet Günü. 73. Washington DC 00:45. Gazetecilik alanında dünyanın en güçlülerinden biri olmak üzere yayın hayatına kalitesiz kağıda basılı 4 sayfayla 1877'de başlayan Washington Post'un tarihi, Amerikan siyasetinin en karanlık köşelerine ışık tutan gerçeklerle doludur. 10 yıllar boyunca Post muhabirleri, Amerikan hükümetlerinin üstünü örtmeye çalıştığı bir sürü olayı halkın göz önüne sermiştir. Bu muhabirlerden ikisi olan Woodward ve Bernstein, başkanın Watergate skandalında payı olduğunu ortaya çıkararak Nixon'un görevden uzaklaştırılmasına neden olmuşlardı. Gece editörü Barney Redmond Woods, hayatının 30 yılı aşkın bölümünü gazetecilikle geçirmiş, 56 yaşında, kır saçlı, tecrübeli biriydi. Sabahın o erken saatlerinde çalışma masasının arkasına oturmuş, geceden beri ülserini azdırmaktan başka bir şeye yaramayan, kim bilir kaçıncı kahvesini yudumluyordu. Gazete 2'ye çeyrek kala baskıya verilecek, yarım saat sonra da baskı makineleri dönmeye başlayacaktı. Woods yine de mutlu değildi, dahası gergindi. Vardiyası öğleden sonra 3'ten gece yarısına kadardı. O yüzden çoktan evde olması, az sodalı viskiyle gevşemesi gerekiyordu. Ama hala şu kahrolası bürodan ayrılamamıştı. Nikki, seninki sadece bir his, hepsi bu. Eğer bir şey yayımlayacaksak bana somut bilgiler vermen gerekir. Karşısındaki koltukta oturan Nikki, Barney Woods'a aynı şeyleri 2 saatte 3. kez anlatmaktan sesinin kısıldığını hissetti. Yaralı olması da işleri kolaylaştırmıyordu tabii. Sargılı kolu zonkluyor, başı ağrıyor, her konuştuğunda yüzündeki çürükler acıyordu. Hastaneden ayrılmadan önce hemşirelerden ağrı kesici istemediğine pişmandı. İlaçların etkisinin geçmesinden beri 4 saattir her yaranın, her çürüğün sızısını duyuyordu. Koridorun ucundaki kadınlar tuvaletindeki aynada yüzüne baktığında şok geçirmişti. Alnının çevresindeki pansuman, şiş surat ve sargılı kol, yüzündeki ince kesikler ve dikişlerle kafa kafaya bir çarpışmadan kurtulmuş bir kazazedeyi andırıyordu. "Tamam, duman var ama ateş nerede?" dedi Woods. "Ateşi görmem gerekiyor Nikki, şu ana kadar da göremedim." Nikki, adam haklı diye düşündü. Tek söyleyebileceği, DC'de çok tuhaf bir şeyler olduğunu hissetmesiydi. Ama bu da bir yere vardırmıyordu. Son 5 saatini telefonda geçirmişti. Polis tatbikatı hakkında doğrudan sorular sormak ve kuşkularının nedenini araştırmak amacıyla polis müdürünü evinden ve işinden 6 kez aramıştı. Polis müdürü onunla konuşmak istemiyor olacak ki, karısı ne nerede olduğunu ne de onunla nasıl temas kuracağını söylemiş, nazikçe ama kararlı bir sesle Metropol Polisi'nin Halkla İlişkiler Bürosu'nu, Brad Stillman'ın bölgesi, aramasını söyleyerek telefonu kapatmıştı. Polis merkezini aradığında aynı baştan sağmacılıkla karşılaşmıştı. "Özür dilerim hanımefendi ama yarın çalışma saatleri içinde arayın. Şu anda burada sorunuza cevap verecek kimse yok." Ordunun Halkla İlişkiler Bürosu'nu arayıp yeniden binbaşı Craig'le konuşmaya çalışmıştı. Craig'in izinli olduğunu söylemişler ve hattı bir başkasına aktarmışlardı. Yüzbaşı Thorpe, Nikki'nin DC'deki birlik hareketleri konusundaki sorusunu nazikçe dinlemişti ama bu konuşmada bir sonuca varamamıştı. Thorpe, bu işle binbaşı Craig'in ilgilenmesi gerektiğini ısrarla tekrarlamış, binbaşının ertesi gün öğleden sonra bürosunda olacağını, isterse ona Nikki'yi aramasını söyleyebileceğini anlatmıştı. Ordu yine başından savuyordu onu. Belediye başkanının bürosunu aradığında da aynı direnmeyle karşılaşmıştı. Polis ve ordu tatbikatları hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Onun için her iki kurumun halkla ilişkiler bürolarını araması, sorularını onlara sorması gerekiyordu. Sonunda öfkeli, umutsuz ve ağrı kesici yokluğunda acılar içindeydi. Geçirdiği sarsıntı da tüy dikiyordu. Kendini güçsüz hissediyor, başı 2 uyku hapı alıp yattıktan sonra birden uyandırılmış gibi ağrıyordu. Bütün bunların arasında endişeyle kıvranarak saat başı annesini aramıştı. Daniel'ın durumu istikrarlıydı. 2 kere uyanmıştı. Haberleri alınca sevinçten ve duyduğu rahatlamadan gözleri dolmuştu. Ama şu anda yanında olmaması da ayrı bir işkenceydi. Ya FBI genel merkezinin önündeki bomba Barney, ya o patlama? O hikayeyi dün yayımladık. Ülkedeki her gazete, televizyon ve radyo istasyonu gibi bugün de devam edeceğiz. Federallerin resmi açıklaması hala değişmedi. Patlamadan adı bilinmeyen bir vatansever grubu sorumluymuş. Ne gibi kanıtlar veriyorlar? Nikki, patlama sadece 24 saat önce oldu ve soruşturma da ancak başlatıldı. Federallerin sonuç almaları için zaman gerek. 10 adamın bu işin üzerinde çalışıyor. Burada neden oyalandığımı sanıyorsun? Eğer bir şey çıkarsa haberim olsun istiyorum. Her şey bir şekilde birbirine bağlı Barney, dedi Nikki hırsla. DC'deki birlikler, havaalanındaki askeri faaliyet, polis tatbikatı, bana gösterilen tepkiler. Woods kafasını salladı, ayağa kalkıp pantolonunu düzeltti. Bu anlattıkların iyi bir komplo teorisi bile değil Nikki. Sadece bir duygu, kanıtlayabileceğin hiçbir şey de yok. Tanrım, bütün bu yıllar boyunca insanların içgüdülerine dayanarak çıkardıkları, sonra da hiçbir işe yaramayan her ipucu için 10 sent almış olsaydım, şu anda kendi yatımda kare iplerde kemiklerimi ısıtıyor olurdum. Peki ya Brad Stillman'ın anlattıkları, ona ne diyorsun? Stillman'ın kız kardeşinin evini aramıştı. Kız kardeşi de akşamüstü 5'te bürosundan telefon ettiğinden beri Stillman'dan haber almadığını söylemişti. Nikki, kardeşi ararsa kendisiyle temasa geçmesini söyleyen bir not bırakmış, sonra da Stillman'ın dairesinin bulunduğu yere gitmiş, yoldayken de adamın hem ev hem de cep telefonunu aramıştı. Bir cevap alamadan. Kapının zilini çaldığında da öyle. 5 dakika sonra neredeyse paranoyaya yakalanmış gibi sokakta Stillman'ın apartmanını gözetleyen bir araba ya da minibüs aramış, ancak kuşkulu birine rastlamamıştı. Dün akşam izlenmiş olmasına ne diyorsun? Telefonlarının dinlendiğini düşünmesine? Bunlar somut gerçekler değil Nikki. Sen aksini kanıtlayana kadar Stillman'ın hisleri sadece. Peki onu izleyenler tarafından kaçırılmış olamaz mı? Nikki, Tanrı aşkına, adam sadece son 8-9 saatten beri kayıp. Kaçırıldığını da nereden çıkarıyorsun? Herhangi bir yerde olamaz mı? Bir kadınla beraberdir ya da bira içiyordur. Woods kafasını salladı. Her şeyi konuştuk Nikki. Bir çeşit komplo olduğunu, kentten bir takım kötü kokular yükseldiğini düşündüğünü biliyorum. Ama sen düşünmüyor musun? Woods içini çekti, masayı dolanıp elini hafifçe genç kadının omuzuna koydu. Bak Nikki, Daniel'ın başına gelenler için gerçekten üzgünüm. Sana olanlara üzüldüğüm gibi, baskı altında olduğunun farkındayım. Bu durumdayken bile işinin başına dönmek için Daniel'ın başucundan ayrılman da bu işte ciddi olduğunu, son derece kararlı olduğunu gösteriyor. Ne bileyim, belki de büyük bir şey yakaladın. Bunun ne anlama geldiğini şu anda gerçekten kestiremiyorum. Belki sen haklısın. Belki de yıllar boyu yakalayabileceğimiz en büyük hikayenin üzerinde oturuyoruz. Ama elimize kanıt geçene, neler olup bittiğini öğrenene kadar okuyucuya verebileceğimiz tek şey örtülü imalar. Bu da habercilik değil Nikki. Bunun adı spekülasyon. Spekülasyona dayalı haber üretemeyiz. Oğlum yoğun bakımda yatıyor, 13'te ölü var. Daha ne istiyorsun Barney? Daha fazla ceset mi? Ya yeni bir patlama olur da daha fazla insan ölürse? Neler olup bittiğini öğrenmek bu kente karşı borcumuz. Gerçekten de görevimiz bu olmalı. Woods cevap olarak elini kırışık dolu yüzünden geçirdi, koltuğuna çöker gibi oturdu. Bir süre şakaklarını ovuşturdu, sonra ellerini masanın üzerine koydu. Peki, bak sana ne yapacağımızı anlatayım. Belediye başkanıyla ve metropol polisinde tanıdığım üst düzey yöneticilerle şahsen konuşacağım. Bir olta atacak, bana anlattıklarını da ekleyip komplo kokusu aldığımızı söyleyerek nasıl bir tepki alacağıma bakacağım. Eğer endişelendikleri ya da bir şeyleri saklamak istedikleri hissine kapılırsam işin üzerine gideceğiz. Ne zaman arayacaksın? Bu gece? Şimdi. Al Brown uykusunun içine ettiğim için beni çok sevecektir. Polisteki arkadaşlarım da öyle. Ama ne yapalım? Buna karşılık senden de benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Ne? Hastaneye dönmeni. O küçük çocuğun yanına git, onunla kal. Olman gereken tek yer orası. Bir şey çıkarsa seni ararım. Woods saatine baktı, bir an düşündü. Belki de deneyebileceğim bir nokta daha var. Başka birini, Beyaz Saray'da çalışan bir arkadaşımı da uyandırabilirim. Onu zaten başka bir konu için aramak zorundaydım. Belediye başkanına ve ötekilere attığım oltayı ona da sağlayacağım. Adamı yıllardır tanıyorum. Korktuğunu ya da bana söylemek istemediği bir şeyler bildiğini hissedersem işe başlarız. Sana gelince hemen hastanenin yolunu tut. Önce Brad Stillman'ı bulmaya çalışacağım. Birkaç telefon görüşmesi yapmam da gerekiyor. Tanrım, bir duvarla konuşuyorum, diye homurdandı Woods. Nikki'nin yapması gereken bir şey daha vardı ama bunu Woods'a anlatmak istemiyordu. Sözünü tutacak, Jack'in söylediklerini kimseye anlatmayacaktı ama yine Jack'le konuşmak istiyordu. Hastanedeyken üzerinde çalıştığı konu hakkında asıl gerçeği söylemek üzere olduğu hissine kapılmıştı. Bu kez biraz daha ısrar ederse belki de gerçeğin ne olduğunu öğrenebilirdi. Nikki ayağa kalktı. Beyaz Saray'daki arkadaşınla ne konuşacaktın? Onu neden arayacaktın? Son derece saçma bir şey için, dedi Woods. Bu akşam Orta Doğu'dan çok sayıda askerimizin çekilmesiyle ilgili bir haber aldım. Kimse neler olduğunu bilmiyor gibi. Washington DC 04. Adam yatakta yatıyor ama bir türlü uyku tutmuyordu. Yataktan kalktı, röptöşambırını giyerek pencereye yaklaştı. Endişeyle Washington'un ışıklarına baktı. İşin sonuna bu kadar yaklaşmışken şimdi de bu. Bir saat önce klonlanmış cep telefonundan Amerikalı askerlerin İsrail'e nakledildiği haberini vermiş, sonra da yatağına uzanmıştı. Mesajını açık olarak çok tehlikeli bir yoldan geçmek zorunda kalmıştı. Ama başka seçeneği yoktu. Onun için konuşmayı olabildiğince kısa tutmuş, söyleyecekleri biter bitmez de telefonu kapatmıştı. Adamla yüz yüze bir buluşma ayarlayacak zaman yoktu. Evden yalnız ayrılmakta ve gizli servis korumalarını almamakta ısrar etse kuşku çekmiş olurdu. Mesajını açık olarak iletmek iki tehlikeden daha zararsız olanıydı. Klonlanmış telefon bir nebze güven veriyordu. Oysa o andan beri endişeden uyuyamamış, Ebu Haşim'in haberi aldıktan sonra göstereceği tepkiyi düşünüp durmuştu. Bu olanlar son dakikada tekerleğe sokulmuş bir çomak gibiydi. Kimsenin tahmin edemeyeceği sürpriz bir gelişme. Yine de her şeyi bozabilecek bir gelişme. Soru: Haşim başkanın taleplerine kesinlikle uymasını ve tüm bölgeyi Amerikalı askerlerden arındırmasını mı isteyecekti? Yoksa birliklerden büyük bir bölümünün İsrail'e nakledilmesini itirazsız kabul mü edecekti? Haşim'in ısrar edeceğini, birliklerin İsrail'den çıkarılmasını isteyeceğini tahmin ediyor. Bu da onu rahatsız ediyordu. Ebu Haşim'in kişiliğini biliyordu. Bu haberler onu öfkelendirecekti. Bu taktiği Amerika'nın haince bir hakareti olarak görecekti. Daha da ürkütücü olanı öfkeyle her şeyi yapmaya hazır olmasıydı. Ya isteklerini artıracak ya da bombanın derhal patlatılacağı tehdidini savuracaktı. Adam mesajında ılımlı olmayı önermişti ama hala korkuyordu. Bu durum herhangi bir biçimde sonuçlanabilirdi. Titreyen elini alnına götürdü. Sona bu kadar yaklaşmışken. Onu rahatsız eden başka bir şey vardı. Ebu Haşim'in başkana zaman geçirmeden cevap vereceğinden kuşkusu yoktu. Bu durumda da Beyaz Saray'dakiler Haşim'in bu haberi nasıl bu kadar çabuk aldığını sorgulamaya başlayacaklardı. Adam bilgi vermekle kendini açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığının farkındaydı. Bu yüzden Haşim'e birliklerin İsrail'e nakledildikleri haberini öğrendiği yeri kuşku uyandırmayacak bir yoldan açıklamasını önermişti. Haşim'in bu öneriyi ciddiye alması için Tanrı'ya dua ediyordu. Yoksa başının büyük derde gireceği açıktı. Başı zonkluyordu. Yatağa doğru yürüdü. Komodinin çekmecesinden Tylenol şişesini çıkardı. Bir bardak suyla iki hap yuttu. Tehlikeli yolculuğu yakında sona erecekti. Ama geçmiş tecrübelerinden de bildiği gibi bu işin sonu hep güç olurdu. Geriye 8 saat kalmıştı ve bu saatlerin hiçbirini uykuda geçiremeyeceğinden emindi. Kafası gereğinden fazla düşünceyle, endişeyle doluydu. Onu motive eden umutları, düşleri, dünya görüşü doğruydu. Kişisel bedeli ne olursa olsun direnmiş, bu işi sonuna kadar götürme kararını değiştirmemişti. Yapacak başka bir şey de kalmamıştı. İşin ucundakiler çok önemliydi artık. Artık hiçbir şey kararını değiştiremezdi. Yine de önümüzdeki 8 gergin saati düşünerek ürperiyordu. Rastlantılarla dolu bu 8 saat, yüz binlerce insanın hayatını tehlikeye sokabilirdi. Titreyerek komodinin üzerindeki saate baktı. 04:10. Kıyamet günü gerçekten ve tüm gücüyle başlamıştı. Washington DC 03:50. Benny Visto, Harold Rothstein'in kliniğindeki ameliyat masasının üzerinde tümüyle hareketsiz yatıyordu. "Ne durumda?" diye soran Frankie, masanın öbür ucunda durmuş, elinde stetoskopla Visto'nun göğsünü dinleyen Rothstein'i izliyordu. "Yaşıyor ama belli belirsiz, durumu hala çok kötü," derken Rothstein'in sesi titriyordu. "Galiba kanama yeniden başladı." "O yaptığın iğne ne oldu?" "Bir işe yarayacağını söylemedim Bay Tate. İnanın bana, elimden gelenin en iyisini yaptım." "Bana Benny'nin ölmek üzere olduğunu mu söylüyorsun?" "Şu anda değilse bile, eğer hemen hastaneye götürmezseniz çok yakında ölecek," derken Rothstein'in sesi hala titriyordu. "Üzgünüm Bay Tate ama..." "Kahrolası çeneni kapa," diyen Frankie bir anda kararını verdi ve doktorun yakasına yapışıp kapıya doğru itti. "Telefonu al ve bir ambulans çağır." Rothstein endişeliydi. Bir ambulans, polis ziyareti de dahil bir sürü sorun yaratabilirdi. "İyi ama kanunla başım derde girer. Hem üstelik Bay Visto hastane istemediğini." "Benim istediğim Benny'nin yaşaması. Şimdi git ve ambulans çağır." "Onu hastaneye siz götürseniz." "Sana söyleneni yap doktor." Frankie Rothstein'i kapıdan dışarıya itti. Kuzenine bakmak için masaya döndüğünde elleri titriyor, ağlıyordu. "Sana bir şey söyleyeceğim Benny," dedi. "Bu işi yapan herifi bulacağım. Tanrı şahidimdir. Bu dünyada tek yapacağım iş bu olsa yine de bulacağım." Washington DC 03:10. Siyah Chrysler Massachusetts Caddesi'nden ayrılıp Capitol çevre yoluna saptı. Bir çukura girdiğinde Kursk kendine geldi. Toparlanmaya çalıştı. Araba aydınlatılmış Capitol binasının yanından geçerken sersemlik hissediyor, bakışlarını bir noktada toplamakta zorlanıyordu. Başı dönüyor, sesi boğuk boğuk çıkıyordu.
Siz kimsiniz? Beni nereye götürüyorsunuz?"
"Kes sesini," dedi biri Rusça. "Meraklanma binbaşı, çok yakında öğreneceksin," diyerek güldü diğeri. Arabanın karanlığında sersemliğin pençesindeki Kursk, çevresindekilerin yüzlerini seçemiyordu ama belirgin aksanlarını tanımıştı. Moskovalı sert çocuklardı hepsi de. Gürcü ya da Çeçen değil, Rus. Sisler içinde buz gibi bir ürpertiyle sarsıldı. "Yuden için adamları." Araba birden trafik ışıklarında durdu. Kursk umutsuzca kapı tokmağını aradı. Her taraftan eller uzandı. Bir yumruk suratında patladı, sonra da biri ceketinin yenini sıvadı.
"Direnme Kursk, zaten işim bitik."
Koluna bir şırınganın saplandığını hissetti. Hemen ardından güçlü bir ilaç damarlarına yayıldı. Kursk kendini kaybetti. Gözleri kapandı, vücudu kasılıp sırt üstü devrildi. 74. Chesapeake 03:50. Muhammed Raşit Plymouth'u sahil yolu boyunca sürdü. Yolun sonuna geldiğinde durdu, motoru susturdu. Chesapeake körfezinden serin bir rüzgar esiyor, yıldızlar parlıyordu. Evin 25 kilometre ötesindeki Plum burnundan geçmişti. Arabadan inerken gözleriyle çevreyi araştırdı. Sahil ıssızdı. Rüzgarın ve dalgaların sesinden ve soğumakta olan motorun çıtırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Beklediği gibi görünürde ne bir araba ne de ondan başka biri vardı. Burayı 6 hafta önce seçmiş, yeterince ıssız olduğundan emin olabilmek için 5-6 kere de gelmişti. Sağında yaklaşık 400 metre ötesindeki evin ışıkları görülüyordu. Bir tehlike oluşturmayacak kadar uzaktı ama ormandaki çatışmadan beri çok daha dikkatli davranmakta kararlıydı. Çevresini araştırdığı ve yaklaşan bir araba sesi duymaya çalıştığı 5 dakikadan sonra Plymouth'a geri döndü. Sırt çantası yan koltuğun üzerindeydi. İletişim aralığı da saat 4 ile 5 arasına ayarlanmıştı. Çantadan dizüstü bilgisayarını çıkardı, uydu antenini açıp bilgisayara bağladı. Anten kablosunu açıp anteni arabadan birkaç metre öteye, toprağın üzerine yerleştirdi. Sonra şoför koltuğuna oturdu, kapıyı açık bırakıp bilgisayarı çalıştırdı. Ekran açıldı, Windows programı yüklenmeye başladı.
Antenin gerektiği gibi ayarlanması birkaç saniye sürdü. Daha sonra raporunun özetini yazdı, yazdıklarını gözden geçirip bir şey eklemek gerekmediğini anlayınca gönder düğmesine bastı. Sinyal 2 saniyeden daha kısa bir sürede gitti. Bir saat önce cep telefonuna gelen mesaj Beyaz Saray'daki adamına aitti. Birliklerin İsrail'e nakledildikleri haberinden huzursuz olmuştu. Sona bu kadar yaklaşmışken Amerikalılar hala oyun oynamaya çalışıyordu. Öfkeden köpürüyordu. Böylesine hilelerle ateşle oynayacak kadar çılgın olmalıydı Amerikalılar. Ebu Haşim'in cevabının acımasız olacağını umuyordu. Raşit sabah 7'de bir sonraki iletişim aralığında cevap alacağından emindi. Dizüstü bilgisayarla uydu antenini yazlık eve yerleştirecekti. Cevap her şeyi belirlerdi. Bilgisayarını kapattı, uydu antenini katladı, her ikisini de sırt çantasına yerleştirip çantayı yanındaki koltuğun üzerine bıraktı. Yazlık evden ayrılmadan önce kahvesine kristale benzer parçacıklar karıştırmıştı. Bu sıvıyı içmek gücünü artırmış, en azından gelecek 24 saati uyanık geçirmesine yetecek enerjiyi vermişti. Gorev'in Visto ile yaşadıkları onu huzursuz ediyordu. Ya Visto doğruca polise giderse, ya polis minibüsü ve üniformaların ayrıntılarını anlatırsa, güvende olmak için belki de polis minibüsü kullanma fikrinden vazgeçmesi gerekecekti. Neyse, buna sonra karar verebilirdi. Şimdilik tek düşüncesi İsrail konusuydu. Bu yüzden Beyaz Saray'daki çılgınlar başkentlerinin yok olmasına yol açabilirlerdi. Şaşırarak bunu düşünmekten ürkmediğini fark etti. Eğer Amerikalıları cezalandırmak için ölmesi gerekiyorsa, demek Allah'ın dediği buydu. Washington DC 03:45. Siyah Chrysler Kapitol çevre yolundan ayrıldı. 10 dakika kadar sonra araba DC'nin 8 kilometre dışında iç karartıcı bir sanayi mahallesinin ortasındaki yıkık bir deponun arkasındaki park yerine giriyordu. Adamlar arabadan çıkarıp sürüklediklerinde Kursk hala baygındı. Şoförle yanındaki adam önden koştular. Ağır demir kapıların kilitlerini açtılar, depoya girip ışıkları yaktılar. Neonların aydınlığı depoyu ışığa boğdu. Depo leş gibiydi ve buz gibi soğuktu. Etrafta bir sürü ambalaj sandığı vardı. Neon lambalarından birinin altına da sağlam görünüşlü bir tahta koltuk yerleştirilmişti. Adamlar Kursk'u binanın içinde sürüklediler. Koltuğa atar gibi oturttular. Kollarını iplerle koltuğun kolluklarına, ayak bileklerini de koltuğun ayaklarına sıkıca bağladılar. Kursk'u DuPont meydanının ötesinde karşılayan yüzü yaralı genç hiçbir şey olmamış gibi bir sigara yaktı. Sonra ellerini ceplerine götürerek Kursk'un üzerinden aldığı beylik tabancayı, cüzdan ve cep telefonunu tahta sandıklardan birinin üzerine fırlattı. Arkadaşlarından birine seslendi. ''Kaynak lambasını hazırla. Arabadaki copu da getir.'' ''Ötekiler geldi Andrei.'' Yüzü yaralı adam deponun arkasında usulca duran iki arabanın ışıklarını gördü. Her arabadan birkaç kişi indi. ''Galiba binbaşıyı uyandırmanın zamanı geldi.'' FBI Genel Merkezi 0155. Collins, Hoover binasından Nikki'nin cep telefonunu aradı. Telefon bir kez çaldıktan sonra açıldı. ''Alo?'' Hat kötüydü. Collins, Nikki'nin sesini zor duyuyordu. ''Nikki, benim. Beni duyabiliyor musun?'' ''Bir dakika bekle. Pencerenin yanına yaklaşayım. Hat berbat.'' Birkaç saniye sonra Nikki'nin sesi bu kez çok daha net yeniden duyuldu. ''Beni şimdi duyabiliyor musun?'' ''Duyuyorum. Neler oluyor Nikki? Hastaneyi aradım.'' ''Neredesin?'' diye araya girdi Nikki. ''Hoover'da. Benimle buluşman gerekecek. Şu anda postayım. Birkaç yere daha telefon etmem lazım. Ama sonra buradan bir süre ayrılabilirim. 2 saat sonra buluşabilir miyiz?'' ''Nikki, gelemem sevgilim. Gırtlağıma kadar işe battım. Sen bana neler olduğunu söyle. Hastaneden neden ayrıldın? Daniel'ın yanında kalmak istediğini sanıyordum. Bilmem gereken kötü bir şey mi oldu?'' Bir sessizlik. ''Şimdi anlatamam, telefonda anlatamam.'' dedi Nikki. ''Buluşmamız gerekecek. Lütfen, çok önemli.'' Collins içini çekti. İçinden bir ses, Nikki'nin geçen akşam restoranda konuştukları konuya girmek istediğini söylüyordu. ''Nikki, eğer daha önce konuştuklarımızsa sana söylemiştim.
Daha fazla ayrıntıya giremem. Onun için lütfen ısrar etme.
Bir sessizlik daha. Sonra Collins kanını donduran kelimeleri duydu.
Bana doğruyu söylemedin değil mi? Bana gerçekte neler olduğunu anlatmadın. Bu kez gerçekten konuşmamız gerekecek.
Washington DC 0350. Kursk yüzünde patlayan yumruğun etkisiyle sıçrayarak kendine geldi.
Uyan.
Çenesinde keskin bir tokat daha patladı. Kursk'un başı yana devrildi. Ağzında kan tadı vardı. Başı döndü. Aklı karıştı. Yeniden kendine gelene kadar birkaç saniye geçti.
Güzel. Yeniden yaşayanların ülkesindesin demek.
Kursk gözlerini kırpıştırdı. Bakışlarını odaklamaya çalıştı. Üzerine doğru eğilmiş yüzü yaralı genci, yanındaki arkadaşını, arkada da ötekileri gördü. Ondan sonra gördükleri kanını dondurdu. Adamın arkadaşı portatif bir kaynak lambasının düğmeleriyle oynuyor, lambadan çıkan lastik hortumlar biraz ötedeki asetilen tüpüne doğru gidiyordu. Yaralı yüzün sağ elinde lastik bir cop vardı.
Beni duyuyor musun Kursk?
Sen kimsin?
Hiç kafanı yorma. Matvey Yudenich adını hatırlıyor musun?
Kursk hala darbelerin etkisindeydi. Adı duydu. Bu adı duymayı bekliyordu. Ama bir şey demedi.
Yaralı yüz arkadaşına bakıp başını kaldırdı. Bakalım bu hafızasını yerine getirecek mi?
İkinci adam cebinden bir çakmak çıkardı, kaynak lambasının ucuna yaklaştırıp ateşledi. Lamba kırmızıya kesildi. Kırmızılık yoğun bir maviye dönüştü.
Parmaklarla başla, teker teker. Bakalım dili çözülecek mi?
Kursk debelenirken kaynak lambasını tutan adam ilerledi.
Dur!
Gölgelerin arasından bir adam çıkmıştı. Kursk, neonların köreltici ışığı altında adamın yüzünü göremiyordu ama sesindeki kararlılığı duymuştu.
''Bana 10 dakika verin, baş başa,'' dedi adam Rusça.
Yaralı yüz başını salladı. Arkadaşı kaynak lambasını söndürüp yere bıraktı. Ötekilerle birlikte çıkıp gitti. Biraz önce konuşan adam yavaşça gölgelerin arasından çıktı. Cebinden bir mendil çıkarıp eğildi. Kursk'un dudaklarındaki kanı sildi.
''Sen kimsin?''
Adam soruyu duymazdan geldi. Şu yaptığın iş pek keyifli değil binbaşı. Üstelik tehlikeli bölgelerde dolaşıyorsun. Seni buraya getiren adamların seni öldürmek istediklerinin farkındasın, değil mi? Buna bir şey yapamam ama sorduğun sorular var ya binbaşı. Seni öldürmeden önce bu soruları neden sorduğunu öğrenmek istiyorum. Nikolay Gorev adında biri hakkında sorular soruyorsun.
Sen kimsin?
Adım İşim Razan.
48. ayrımın sonu. Sayfa 577. Devamı 49. ayrımda.